Sevgili ve değerli dostlarımız, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. Birinci serimizin üçüncü kasetine hoş geldiniz. Bu kasette sizlere Allah'ın iyi haberlerini bildirmek istiyoruz. Bugünkü temamız şudur: İnsanların en büyük şansı.
Evet sevgili dostlarımız, bir kez daha size hoş geldiniz diyoruz. Daha önceki kasetkalarda çeşitli tema üzerine durduk ve bugün yeni bir tema, daha önce bildirdiğimiz gibi bir cevap vermek istiyoruz. Neden? Çünkü geçen kasetkada günah üzerine söz konusuydu. Günahtan nasıl kurtulabiliriz? Allah bizim için bir hazırlık, bir kurtuluş için bir hazırlık yaptı mı acaba diye soruyoruz. Ve bugün size insanların en büyük şansı üzerine konuşmak istiyorum. Bu gerçekten bir şanstır. Onu kaçırmamamız lazım. Tekrar bakıyoruz kutsal kitaba ve tabii ki kutsal kitaba bakarak bir cevap arıyoruz. Günahlarımızdan ve günahın getirdiği belalardan nasıl kurtuluş bulabiliriz diye. Ve tekrar dönüyoruz eski ahitte başlangıç sözlerine. Ne zaman okuyoruz bizim öz babamızdan, öz anamızdan, Onlar nasıl günaha düştüklerini gördük, okuduk ve onların başına ne bela geldi ve onların sayesinde bize ne bela geldiğini de okuduk. Ve onlar daha oradayken görüyoruz, Allah harekete geçti. Bu insanları, bu günaha düşmüş insanları kurtarmaya çabalıyor. Ve bir söz var ve bu söz üzerine sizinle biraz durmak istiyorum. Size şunu okuyorum şimdi Allah'ın sözlerinden. Ve Rab Allah adama seslenip ona dedi, neredesin? Ve o dedi, senin sesini bahçede işittim ve korktum çünkü ben çıplaktım ve gizlendim. Hatırlıyoruz değil mi? Adem ile Eva, onlar ne zaman günaha düştüler, kaçtılar ve saklanmak istediler ağaçların arkasında. Tabii ki Allah'tan saklanmaz. Ve Allah onlara bağırıyor ve bu soru soruyor. Allah'ın soruları da var biliyor musun? Allah'ın bir sorusu şudur. İnsan neredesin? Adem neredesin? Ahmet, Mehmet, Mustafa, Osman, Hatice, Ayşe, Fatma ve herhangi başka bir insan olabilir. Çağırıyor seni. Neredesin diye çağırıyor. Ama ne var ki insanlar sanki bu ses duymuyorlar yoksa duymak istemiyorlar. Onların özürleri daima var. Benim işim yok Allah'la. Beni rahat bıraksın daha iyi. Düşünen insanlar var. Bazılar daha küçük yaştan diyebilirler. Oh ben daha küçük yaştayım. Ben daha bir çocukum. Ve ben daha hayat istiyorum. Biraz oynamak istiyorum. Şimdi yok vakti Allah için oynamak istiyorum. Diyelim onlar büyümüşler ve gençlik dönemine geldiler. Artık delikanlı oldular ve diyorlar, yok yok bizim vaktimiz şimdi yok. Biz lazım gezelim arkadaşlarla. Ne zaman adam oluyor, insan olabilir, kendine bir eş arıyor ve diyor, yok şimdi vaktim yok, ben daha yeni yuva kurdum, daha yeni evlendim, lazım eşime bakayım, çocuklarıma, kızlarıma bakayım, vaktim yok Allah için. Ve devam edebilir ne zaman insan ihtiyarlanıyor. Diyor Allah için vaktim yok, neden biraz rahatıma varmak istiyorum şimdi. Bütün hayatının emeği sarf ettim, zahmetlere uğradım. Şimdi ihtiyarken ben istiyorum rahatlanayım, sakin olayım. Yine vakit yok Allah için. Ama ne var ki ne zaman ölüm sana geliyor. Sen ölüyorsun, tabii ki o zaman geç olur. Çünkü o zaman Allah sana diyecek, sana vaktim yok. Sen o zaman geç kalmış olacaksın. Ne zaman onun için vakit ayıracaksın? Ve soruyoruz, acaba niçin Allah insanı arıyor? Niçin Allah insana diyor, neredesin sen? Neden? Çünkü bizi yaratan bizleri seviyor. Seni seviyor Allah. Beni de seviyor Allah. Aslında bizde sevilecek bir durum yok. Neden? Hepimiz Adem ile Hava yaptığı gibi biz de günaha düştük. Ve biz hak etmiyoruz Allah'ın sevgisini. Ama buna rağmen hala seni arıyor ve bağırıyor sana. Neredesin? Kutsal kitabın bir başka yerde şu sözü okuyabiliriz. Çünkü Rabbin gözleri, yürekleri kendisiyle bütün olanlar uğrunda kuvvetli olduğunu göstermek için bütün yeryüzünde fırlanır. Yani Allah arıyor. Nerede var bir insan bütün yüreğiyle, bütün kalbiyle onu arayan, onu seven, nerede bulacak öyle birini? Ve İncil kitabında daha başka çok çok önemli bir söz okuyoruz. İsa Mesih şunu dedi, çünkü insanoğlu kaybolmuş olanı arayıp kurtarmak için geldi. İsa Mesih de seni arıyor, kaybolmuş olanı. Tabii ki lazım anlayasın, sen kaybolmuş durumdasın. Eğer öbür kazetka, ikinci kazetka sezlemiş olduysan, orada öğrenmiş oldun günah nedir ve günah senin başına ne bela getirdiğini. Ve o zaman anlayacaksın, senin durum çok acı bir durum aslında. Sana lazım biri seni çıkarsın oradan ve İsa Mesih işte bu sebeple bu yeryüzüne geldi. Seni arama, seni bulma ve seni kurtarma. Bu İncil kitap bize bu haber veriyor. Bir gün genç bir çocuk iyi bir evden, iyi bir aileden gelme, o ailede her şey ona verildi, her isteği yerine getirildi. Ama ne var ki o çocuk büyüyünce arkadaşlık etti daha kötü insanlarla. Hani onun etrafı iyi olmayan çocuklarla gezinmeye başladı ve yavaşça da o da bazı işlere girdi, hoş olmayan durumlara. O da başladı çalma, o da başladı yalan söyleme. Ve bu işler çoğalınca birdenbire arkadaşlarla beraber bir işbirliği yapıp çok kötü bir iş yaptılar ama o anda yakalandılar. Ve onlar mahpusluk edildiler. Tabii ki evlere de haber veriliyor, ailelerine haber veriliyor ve o çocuğun ailesine de haber verilince düşünebilir misin onun babası, onun annesi ne kadar üzdüler ama ne kadar üzdüler. Onların çocuğu niçin ama niçin bu duruma geldiğini düşünmeye başladılar. Neyse ona ceza verilirken o yatmak zorundaydı mahpusta birkaç sene. Ama tabii gün de yaklaşıyor, mahpustan çıkacak. Neden? Cezasını yatırmıştır. Bitirmiştir. Ve eve yazıyor şimdi bir mektup. Neden? Bir yandan çok özlem duyuyor, hasret duyuyor. Kendi ailesine, kendi babasına, kendi ninesine özlem duyuyor. Ve onlara bir mektup yazıyor ve diyor, sevgili babacığım, sevgili anneciğim, sizlere çok üzdüğüm için çok çok üzgünüm. Biliyorum artık layık değilim, siz beni kabul edersiniz. Falan datada önümüzdeki cuma günü ben mahpustan çıkacağım ve evden geçeceğim ve eğer beni hala oğul gibi kabul ederseniz sizden rica ediyorum. Lütfen birinci kattaki, birinci etajdaki pencerenin dışında bağlayın beyaz bir kırpiçka, beyaz bir mendil ve onu gördüğüm zaman biliyorum siz beni tekrar kabul ediyorsunuz. Böylece rahata varacağım. Eğer bunu görmezsem ben hiç eve uğramadan geçeceğim ve yoluma devam edeceğim ve benden bir haber almayacaksınız daha. Öyle bir mektup yazarak yolluyor eve ve büyük bir heyecanlıkla bekliyor o gün ne zaman serbest bırakılıyor. Tamam çıkıyor mahpustan, o başka bir kasabadaydı ve biliyor onların evin önünde tren yolu geçiyor. Şimdi alıyor onun kendi kasabasına giden tren, biniyor, vlaka biniyor ve biliyor ne zaman tren bir köşeden dönecek, onların evi görünecektir. Hani onun evin önünde geçecek ya ve büyük bir heyecanlıkla bakıyor, bakıyor, düşünüyor acaba ne göreceğim? Bir mendil orada olacak mı? Beyaz bir kırpiçka olacak mı pencerenin içinde? Onu görmezsem demek ki beni kabul etmeyecekler. Tabii büyük hem korku hem heyecanlık, bilmiyor onun karşısına ne gelecek diye yolunu devam ediyor ve yaklaşıyor, yaklaşıyor, köşeden dönüyor tren, onun evin önünden geçiyor ve ne görüyor? Gözlerine inanamıyor. Ne gördüğünü gözlerine inanamıyor. Biliyor musun ne gördüğünü? Bakın o aile, o baba, O nene, o annesi onu çok çok sevdiler. Değil sadece beyaz bir kırpıçka, hayır ne bulmuşlarsa beyaz çarşaflar, beyaz bezler, beyaz kırpıçkiler, hepsini azı vermiş, bütün evi sarmışlar beyazlık içinde. Evin önündeki ağaçta dolu idi beyaz bezler, beyaz çamaşır, ne bulmuşlarsa, yani demek istediler, tabii ki seni kabul ediyoruz, seni tekrar davet ediyoruz evimize. Ve tabii ki bunun üzerine büyük bir sevinç ama da utanç içinde kaldı. Neden? Çünkü hak etmedi bu kadar büyük bir sevgi. Ve burada anlıyoruz sevgi ne demek. Biliyor musun Allah niçin seni arıyor? Niçin Allah soruyor neredesin? Her şey bilen Allah bilmez mi nerede olduğumuzu? Öyle bir ihtiyacı var mı diye bu soru sorsun. Hayır, aslında öyle bir ihtiyacı yok. Ama ne var ki o senden, benden bekliyor bir cevap verelim ona. Bu sebeple soruyor neredesin? Bekliyor sen diyeceğin, evet ben buradayım. Ve İncil'in bir başka yerde şu sözü okuyoruz ve aynı durum bizim gözümüzün önüne konuluyor. İsa Mesih dedi, işte kapıda durmuş kapıya çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla ve o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Yani yemek yemek değil sadece karnı doyurmak. Bu oluyor daha fazla bir beraberlik içinde olmak. İsa diyor ben de senin kapıda bekliyorum. Ben de bekliyorum sen bana cevap veresin. Ben bekliyorum kapıda vuruyorum, kakıyorum kapıya. Açın, açın kapıya diye. Ve bekliyorum senin cevabını. Bu sebeple Allah bizlere soruyor. Neredesin insan? Bir küçük hikaye daha anlatmak istiyorum. Bir kadının tek bir kızcağız vardı. Ama o kızı çok çok seviyordu. Onun kocası ölmüş savaş zamanında ve tek başında kaldı onunla beraber. Ve tabii ki kendi bedeni gibi seviyordu onu. Onu yetiştirmiş, onu büyütmüş. Ama ne var ki o da delikanlı yaşlarına gelince aptallıklara, çılgınlıklarına karıştı onun kafası da. Ve o evden ayrıldı. Annesi çok Allah'tan korkan bir kadın idi ve onun için tabii her gün dua ederdi. Ve ne zaman işitiyor onun kızı kötü yollara düşüyor, büyük büyük bir üzüntü içinde kalıyor ve dua ederken Allah'tan istiyor, benim kızımı lütfen çevir bu yollardan. Ama sanki bir cevap yok gibi onun kızı daha kötü yollara girdi ve bir daha eve dönmez oldu. O da çıktı, kendi yolunu tuttu ve bataklık yerlerine gitti, çok kötü yerlerine gitti. Ve onun annesi onu aramaya çıkıyor, sağa sola arıyor, daima arıyor. O kadın çok fukara bir kadın idi ve bütün paraları topladıktan sonra bir fikir ona aklına geldi. O aldı kendi snimka, kendi resmi ve gitti bir peçatnitseye, yani matbaahaneye ve orada bastırmış plakatlara. Plakatların ortasında işte annenin resim, altında şu sözler. Annen seni bekliyor, eve gel. Ve yaptırıyor, bastırıyor belki 100 tane. Ve ondan sonra alıyor bu plakatlar ve geziyor bu bataklık yerlere. Bütün meyhanelerine, bütün kötü yerlerine giriyor, kafelere giriyor ve her yerde yapıştırıyor öyle bir plakat. Arada geçiyor birkaç gün. O büyük bir ümit bağladı bu işe. Yani bir de Allah'a çok yalvardı. Lütfen benim kızımı bana döndür diye. Ve bir gecede yine o kız çok batak bir yerdeydi. Kötü durumdaydı. Fazla içki içtikten sonra kötü işler yapmayı düşündü. Ve birdenbire bir meyhanada, meyhanın bir duvarında gözler dikki veriyor duvara doğru. Ve donuk gibi duruyor. Gözlerine inanamıyor. Orada ne görüyor? Bir plakat üzerinde onun maykasını görüyor, onun annesini görüyor ve altında bu sözler titre titre okuyor. Ağlaya ağlaya okuyor bunu. Annen seni bekliyor, eve gel. Bu sözü üzerinde büyük bir sıkıntı girdi ve koşa koşa eve döndü. Bak, aynı durum olsun, Allah seni arıyor. Arıyor ve diyor, neredesin insan, neredesin, ne zamana kadar beni bekleteceksin? Bir ileheden sonra yeni bir durum öğreneceğiz. Allah senin benim kurtuluşum için ne hazırladı diye.
Çünkü Tanrı dünyayı öylesine çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Şöyle ki, ona iman eden kişi sonsuzlarca yok olmasın, ancak sonsuz yaşama sahip olsun.
Sonsuzlarca yok olmasın, ancak sonsuz yaşamalısın.
Evet, şimdi bakacağız bir başka durum. Allah bizler için ne hazırladı ki biz ona dönebilelim, biz günahtan kurtuluş bulalım diye. Ve okuyorum tekrar Eski Ahit'ten birkaç söz. Nerede kaldıysak devam ediyorum. Ve Rab Allah adama seslenip ona dedi, neredesin? Onu konuştuk. Ve o dedi, senin sesini bahçede işittim ve korktum çünkü ben çıplaktım ve gizlendim. Ve dedi, çıplak olduğunu sana kim bildirdi? Ondan yeme diye sana emrettim, ağaçtan yedin mi? Ve adam dedi, yanıma verdiğin kadın o ağaçtan bana verdi ve yedim. Ve Rab Allah kadına dedi, bu yaptığın nedir? Ve kadın dedi, yılan beni aldattı ve yedim. Ve Rab Allah yılana dedi, bunu yaptığın için bütün sığırlardan ve bütün kır hayvanlarından daha lanetlisin. Karnın üzerinde yürüyeceksin ve ömrünün bütün günlerinde toprak yiyeceksin. Ve seninle kadın arasına ve senin zürriyetinle onun zürriyeti arasına düşmanlık koyacağım. O senin başına saldıracak. Ve sen onun topuna saldıracaksın. Buraya kadar. Bu söz belki biraz zor anlaşılıyor. Ama son okuduğum söz diyor, Allah bir kurtarıcı vaat ediyor. Yani biri gelecek diyor ve şeytanın başını saldıracak. Yani baş demek onun kuvveti kırmak. Ve biri gelecek bu iş yapacak. O kadının soyundan, onun zürriyetinden gelecek. Ve diyor, şeytan benziyor ya yılana. Yılan onun topuğuna saldıracak. Ona da biraz zarar verecek. Ama onun dışında o gelin olan kurtarıcı şeytanın başı ezecek, saldıracak. Ve burada biraz düşünmek istiyorum. Bu kadının soyundan, onun zürriyetinden gelen kimdir acaba? Bu olamazdı. Onların oğulları vardı değil mi? Ava'nın oğlu vardı. Abel, İkabel. Kain ve Abel. Ve onlar ikisi olamazdılar bu vaat edilen kurtarıcı. Neden? Çünkü onlar da öldüler. Hatta biri öldürüldü kardeşin tarafından. Ve düşünüyoruz acaba kimden konuşuyor? Kutsal kitap başka yerlerde bize bir bilgi veriyor mu? Ölü birinin hakkında. Evet veriyor. Ben okuyorum yine başka bir prorok sözü. Stari Savet'in şöyle diyor. Bunun için Rab kendisi size bir alamet, bir işaret verecek. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak ve onun adını İmmanuel koyacaksın. İmmanuel demek Allah bizimledir. Yani burada bir kız, bakiri bir kız, yani daha evlenmemiş bir kız bir çocuk doğuracak. Ve bu söz biraz uyuyor ta ilk öz anamıza verilen söze. Neden? Kadının soyundan kız gibi kalacak ve bir çocuk onun çocuğu olacak. Ve bu sözü nasıl yerine geldiğini de kutsal kitaba bakarak Yeni Ahit'te İncil'den okuyoruz şöyle. İsa Mesih'in doğumu da şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlanmıştı. Daha evli değildiler, daha beraber yatağa girmediler. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe kaldığı anlaşıldı. Meryem'in nişanlısı Yusuf doğru bir adam oldu ve onun herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan gizlice ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rab'in bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi. Davut oğlu Yusuf rahiminde oluşan kutsal ruhtandır. Bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkının günahlarından kurtaracak olan O'dur. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gibi kalıp bir oğul doğuracak. Onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. Yani burada okuduk nasıl bu söz yerine geldi. Bu kutsal kitabın sözler üzerinde anlaşılıyor. Daha ilk insanlar vaat edilen kurtarıcı oluyor İsa Mesih'tir. İsa Mesih işte Meryem daha evli değilken kutsal ruh tarafından verildi ve İsa Meryem'den doğdu. Bakiri kızdan doğdu o. Ve bu olay oluyor ne zaman Adem'e verildi bu vaat sözü, yani bir kurtarıcı gelecekti. Arda geçiyor 62 generasya. Bunu okuyabiliriz İncil kitabında İsa Mesih'in soy ağacı, yani öncede yaşamış olanların ailesinden anlaşılıyor kaç generasya var idi İsa Mesih'in gelişine kadar. Yani İsa Mesih gerçekten tek kurtarıcıdır. Neden? Çünkü onun hakkında çok prorok sözler var ve hepsini yerine geldi. Kutsal kitapta Stari Savet'te var İsa Mesih'in gelişi ile ilgili 300'den fazla prorok sözü ve her söz yerini buldu İsa Mesih'in gelişiyle beraber. Yani buradan görüyoruz İsa Mesih geliyor ve geliyor ne için? O geliyor bizi kurtarmak için. Allah'ın sözü başka bir yerde şunu diyor. Ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanlara özgürlüğü kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Vakit dolunca diyor Allah oğlunu sakon altına gönderdi. Yani bir Yahudi olarak yeryüzüne geldi. Musa'nın sakonun altında dünyaya geldi ve altında yaşadı ve onu da değil bozdu, onu tamamladı eksiksizce. İsa Mesih de bütün sakon yerine geldi. Burada görüyoruz daha kuvvetli biri var. Ta başlangıçta söylendiği gibi o söz edilen kurtarıcı şeytanın başı ezecek, saldıracak. Onun kuvvetini kıracak. Demek ki şeytandan, diabolodan daha kuvvetli biri var. Ve bunu görüyoruz bir primer ile bir örnek ile açıklamak istiyorum. Görüyoruz şöyle, her şeyi elde tutarsın bir kalem yoksa her başka bir şey de olsa daima bırakırsan yere düşüyor, yer çekimi var. Ne düşerse elimizden yoksa masadan düşerse düşmüyor yukarıya tavana, düşüyor yere. Buna deniliyor yer çekim. Ama burada var bir enteresan durum. Biliyorsun samoletler, yani uçaklar çok ağır ve niçin onlara havalanırken düşmüyorlar yere? Neden? Çünkü onlarda var yer çekiminden daha kuvvetli bir durum. Deniliyor aerodinamik. Aerodinamik demek onun motorları o kadar kuvvetlidir ki onu havaya uçturabilir, kaldırabiliyor. Yer çekiminden daha kuvvetli bir kuvvet var ve üstüne geliyor ve bu sebeple uçak düşmüyor yeryüzüne. Ve buradan anlaşılıyor daha kuvvetli biri var. Aynı durum geliyor İsa Mesih. O şeytandan daha kuvvetlidir. Yani kadının soyundan yılanın başı ezecek, saldıracak. İsa Mesih bunu nasıl yaptı? İsa Mesih nasıl şeytanı yendi? Ve İncil'in kitabında şöyle bir söz başka bir yerde okuyabiliyoruz. Ve diyor ki, ey ölüm, zaferin nerededir? Ey ölüm, dikenin nerede? Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü kutsal kitaptan, kutsal sakondan alır. Allah'a şükürler olsun. Rabbimiz İsa Mesih'in aracılığıyla bizi safere ulaştıran O'dur. Yani diyor, ölüm senin kuvveti nerede kaldı? Ölüm senin dikeni nerede kaldı? Var biri seni yendi. İsa Mesih'imiz, kurtarıcımız, Rabbimiz, onun sayesinde biz en kötü durum, en kuvvetli olanı da yenebiliyoruz demek. Ve kutsal kitabın bir başka yerde şöyle diyor. Diyor, çocuklar et ve kandan oldukları için İsa da ölüm gücünü sahip olan, yani iblis, şeytan, ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu yaşamları boyunca ölüm korkusu yüzünden köle olmuş olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Yani kısadan burada İncil'in sözü diyor, İsa Mesih bu yeryüzüne geldiği zaman bizim gibi bir bedene girdi, ama ne zaman kendi canını verdi, bizler için ne zaman öldü, şeytanın kuvvetini kırdı ve artık insan lazım değil, korku ile yaşasın. Bir gün büyük bir kasabada duyuluyor bir yangın ve hemen yangın söndürücüler çağrılıyor. Gelsin çabuk. Büyük bir blok, alevler, yangın, ateş içinde. Ama blokta herkes çıkamadı. Blokun üstüne binmişler birkaç insan ve bekliyorlar. Yangın söndürücüler gelsinler, ama ne var ki ateş yana yaklaşıyor, yaklaşıyor her bekleyişle. Her anda daha yakınlaşıyor. Ve onlar artık kendini görüyorlar ölüme. Ve o korkusundan bazılar düşünüyorlar bile kendini aşağı atsınlar. Ama o anda duyuluyor aşağıda sirenalar, sesler, arabalar geliyor, yangın söndürücüler. Hemen o durumu farkına varınca bindiriyorlar bir merdiven, uzun uzun bir merdiven. Ama ne var ki bu merdiven yanaştırıyorlar o bloka ve bir adam, bir yangın söndürücü, onların başı biniyor. Ama ne var ki görüyor, bu merdiven yetmiyor. Yetmiyor. Arda kalıyor bir buçuk metre, ki tam dam üstteki durumu, çatıya yetişsin, insanlar aşağı binebilsinler. O arada o yangın söndürücü başı düşünüyor ve bir karar veriyor. En üst basamağa biniyor ve kendini atıveriyor ve ellere tutuşuyor o çatının kenarlarına ve bağırıyor, o orada bekleyen, korku içinde bekleyen insanlara bağırıyor. Geçin benim üstümden, geçin benim üstümden. Ve beş insan onun üzerinde geçiyor, merdivenden iniyor ve kurtuluyor. Ama ne var ki o yangın söndürücü başı orada asılı duruyor, ama artık kuvveti tükeniyor. Ve kendini bırakıyor ve aşağı düşüyor ve ölüyor. Bu çok acı bir durum değil mi? Ama ne var ki o beş insan ateşin korkunç alevlerden, tehlikesinden kurtuldular. Ve hayatları bağışlandı onlara. Ama neden? Çünkü var biri araya girdi. Biri onlara kurtardı ve kendi hayatını verdi ve onun kuvveti o anda daha büyük idi, onlara için yol oldu ve ateşin kuvvetinin daha büyük bir kuvveti var idi onun. Ve aynı durum görüyoruz İsa Mesih, işte kadının soyundan doğan yılanın başı saldıracak. Kadının soyundan doğan İsa Mesih'tir. Yılanın başı oluyor şeytanın kuvveti ve kudreti. Onu saldıracak ve ezecek ve yok edecek ve bunu yaptı. İsa Mesih şeytandan, diabolodan daha kuvvetlidir ve ona güvenebiliriz. Ve görüyoruz burada Allah işte ta ilk durum daha taze iken, daha insan, daha taze günaha düştü. İnsanı değil sadece çağırıyor, neredesin? Aynı durumda ona vaat ediyor bir kurtarıcı. Vaat ediyor biri gelecek ve o şeytandan daha kuvvetli olacak. Ve o onun elinden gelecek bütün kurtuluş işi ve o sizi kurtaracak diye söz edildi. Fakat burada Rabbin hazırladığı kurtuluş işi bitmiyor. Sanmayın her şey burada bitiyor. Hayır, Rab bir iyilik daha gösteriyor. Yine dönüyoruz başlangıca. Ne zaman insan günaha düştü, ne zaman insana bu vaat verildi, bir kurtarıcı gelecek diye bir söz daha vardı. Durumlar daha vardı, biz görüyoruz. Kurtuluş nasıl gerçekleştiriliyor? Ve adam karısının adına Hava koydu. Çünkü bütün yaşayanların anası oldu. Ve Rab Allah Adem için ve karısı için deriden kaftan yaptı ve onlara giydirdi. Belki hatırlıyorsun daha önceki derste insanlar ne yaptılar? Ne zaman Allah'ın yasak ettiği işi yaptılar? Allah'ın isteğine karşı çıktılar. Onların gözleri açıldı ve onlar çıplak olduğunu anladılar ve kendilerine yaptılar önlükler incir yapraklarından. Bu geçici bir durum, kalıcı olamazdı. Ve bu sebeple Rab dedi herhalde bu olmayacak dayanıklı bir durum. Ben size yapacağım daha hoş bir giysi ve bu giysi kullandıktan sonra lazım değil daha artık utanasınız. Ve soruyorum size, Hacın Rab ilk insanlara deriden giysini yaptı ve onlara giderdiyse, bu deri nereden çıkıyor? Deriler yetişiyor mu toprak üstünde yoksa ağaçların üstünde? Hayır, hayvanların derisiydi. Demek ki Allah birinci kurban o kesti. Birinci hayvan o öldürdü ve o hayvanın derisinde ilk insanlara giydirdi ve onların utancını kaldırdı. Demek ki kutsal kitabın daha ilk sayfalarda, ilk stranitsalarda okuyabiliriz. Allah ta kendisi birinci kurban kesti. Ve ne sebeple kesti? Yani insanı giydirebilmek için, onun utancı kaldırabilmek için. Bu çok çok iyi bir haber. Ve şimdi görüyoruz bu ne anlam taşıdığını. Bu da bir gölge gibi, bir sembol gibi. Neden? Çünkü bize bir yol gösteriliyor. İlerideki kurtarıcı, gelecek olan kurtarıcı aynı durumdadır. Onun içinde konuşuldu. O da bir kurban gibi geldi. Ve onun sayesinde bizim utancımız kaldırılabilir. Ve Stari Sovet'te, Eski Ahit'te bir başka yerin bu sözü var. Hor görüldü ve insanlar tarafından bırakıldı. Acıları tanımış elemler adamı. Ve insanların kendisinden yüzlerini örtükleri bir adam gibi hor görüldü. Ve biz onu saymadık. Gerçek acılarımızı o taşıdı ve elemlerimizi o yüklendi. Gerçek biz sandık ki o cezaya uğradı. Allah tarafından vuruldu ve alçaltıldı. Fakat günahlarımızdan ötürü o yaralandı. Fesatlarımızdan ötürü o sedelendi. Selametimiz için olan ceza onun üzerine indi ve onun berileriyle biz şifa bulduk. Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Ve Rab hepimizin fesadı onun üzerinde koydu. Ona kötü muamele ettiler. Fakat alçaltıldığı zaman ağzını açmadı. Boğazlanmaya götürülen kuzu gibi ve kırkıcılar önünde dilsiz duran koyun gibi ağzını açmadı. Ne dersin acaba, kimden konuşuyor burada bu prorok sözü? O bizler için sedelendi, o bizler için yaralandı, o bizim üzerimize gereken ceza onun üzerine konuldu, onun üzerine indi, o bizim için ödedi. Kimdir o? Kimdir ama o? Yani burada sanki yeniden bir kurbanın, kurban kuzusundan konuşuluyor. Neden? Çünkü ona kötü muamele ettiler diye yazıyor. Fakat alçaltıldığı zaman ağzını açmadı, boğazlanma götürülen kuzu gibi. Hani burada konuşuluyor, birinden bir kuzu gibi götürülüyor. Kurbanlık kuzu gibi götürülüyor. Acaba kimdir? Burada herhangi bir kuzudan elbette konuşmuyor. Ve bu sebeple okuyabiliriz bir cevap. Bunun karşısında bir cevap var. İncil'e baktığımızda şöyle bir söz okuyoruz. Ne zaman Yahya peygamber, Yahya prorok ortaya çıktı, o şöyle söz etti. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusudur. Aha, burada yeni bir durum örnüyoruz. Yani birinci kurban daha Adem bahçesinde kesildi Allah tarafından. Ama burada konuşuluyor yine Allah'ın kurbanlık kuzusu, bizim günahlarımızı ödeyen, bizim günahımızın cezasını ödeyen ve çeken kuzu, Allah'ın kuzusu için konuşuluyor. Bu İsa için konuşuldu. Burada bir açıklık bize veriliyor. İncil'in bir başka yeri şöyle konuşuluyor ve deniliyor. Allah Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günahı yaptı. Yani burada var bir durum. Onun sayesiyle, onun kurban sunuşu ile biz doğru olabiliriz Allah'ın önünde. Ve bizim utancımız da kaldırılıyor. Ve biliyor musun, Allah kim böylece gidirirse o artık lazım değil, korksun ve kaçsın Allah'tan. Öyle biri artık lazım değil, utansın. Neden? Allah'ın sunduğu bir kurban var. Allah o kurban ile razı oldu. Birinci kurban daha iyi geldi ilk insanlara, değil mi? Ama sonuncu, Allah'ın sonuncu sunduğu bir kurban var. İşte Allah'ın kuzusudur. Bütün dünyanın günahını ortadan kaldıran Allah'ın kuzusu var. İşte o İsa Mesih'tir. Allah'ın son kestiği kurban. Bundan sonra bütün kurbanlar da son buluyor. Neden? Bir hayvanın kurbanı bize fayda getiremez. Bizim günahlarımızı affedemez. Ama Allah'ın hazırladığı ve Allah'ın razı kaldığı kurban ile biz de lazım olalım razı. Evet, küçük bir ilahe sesledikten sonra devam edeceğiz ve göreceğiz Allah bizler için başka bir şey daha mı hazırladı, daha bir iyilik mi yaptı ve şaşacağız bunun üzerine.
bize kendini açıkladın. Aramızda yaşayarak sonsuz sevgini sergiledin. Suçumuzu kaldırarak bizi kendinle barıştırdın. Günahımızı silerek bizi baştan tertemiz yarattın. Bu sevgi Tanrısına şükürler, yükseltelim ona övgüler. Ruhta ve gerçekte tapınarak sunalım hamd ve nameler. Bu sevgi Tanrısına şükürler, yükseltelim ona övgüler. Ruhta ve gerçekte tapınarak sunalım hamd ve nameler.
Ya sevgili dostlarımız, daha önce baktık birkaç durum Rab insanın kendisine dönmesine ne yaptı? Allah'a dönmesine ne hazırlık yaptı? İlk önce onu arıyor diyor, neredesin? Sonra ona diyor, sana yollayacağım bir kurtarıcı. O şeytandan daha kuvvetli olacak, onun kuvvetini kıracak. Ve şimdi ondan sonra baktık, Allah da insana onun utancını kaldırdı, ama nasıl kaldırdı? Bir kurban kesmekle değil mi? Ve şimdi görüyoruz Allah bir durum daha hazırladı bizim faydamız için. Ve şu aynı klavadan, aynı yerden okuyacağız, aynı baptan. Ve Rab Allah dedi, işte Adam iyi ve kötü bilmekte bizden biri gibi oldu. Ve şimdi elini uzatmasın ve hayat ağacından almasın ve yemesin ve ebediyen yaşamasın diye. Böylece Rab Allah onu Aden bahçesinden kendisinin içinde alındı, toprağa işlemek için çıkardı. Ve adamı kovdu ve hayat ağacının yolunu korumak için Aden bahçesinin şarkına kerubiler ve her taraf dönen kılıcını alevini koydu. Burada ne oldu? Yani burada bir yanda en korkunç, en kötü durum tekrarlanmaktadır, açıklanmaktadır. Ama aynı vakitte Rab'in sevgisini görüyoruz burada. Rab ilk insanlar, onun yarattığı insanı lazım idi kovsun. Cennet bahçesinden kovdu. İlk insanlara kovuldular. Onların kötülük nedeniyle, onların günah nedeniyle kovuldular. Ve böylece cennet kaybettiler. Şimdi var idi bir durum daha. Rab diyor, o güzel bahçe içinde var idi bir ağaç, yaşam ağacı. Şimdi oradan yeseydiler, onların durumu ebediyen böyle kalırdı. Hiç değişmeyen bir durum kalırdı onların başlarında. Yani ebediyen Allah'ın uzaklığında yaşamak zorunda kalırlardı. Eğer oraya gidip o ağaçtan yeseydiler. Fakat Rab bunu istemediği için müsaade etmedi. İnsan dönsün, o ağacından yesin, o yaşam ağacından yesin ve olmasın onun durumu ebediyen böyle kalsın. Hayır, Rab ona bir kapı açtı bununla beraber. Yani onun korkunç, ölümlü durum ebediyen böyle kalmasın diye müsaade etmedi. Dönsün, o ağaçtan yesin. Ama bu demektir ki Rab başka bir durum düşündü. Rab yeni bir kapı açık bıraktı. Yani ebediyen böyle kalmasın. Çünkü kutsal kitap başka bir yerde Allah'ın düşünce bizi bildiriyor. Allah ne istiyor? Çünkü ölen adamın ölümünden ben sevk duymam. Rab Yehova'nın sözü. Öyleyse dönün ve yaşayın diyor. Yani Allah hoşlanmaz kötü insan ölüme girsin, ebediyen yok olsun. Yani ona bir dönme fırsatı vermek istiyor. Ebediyen kalmasın cennet dışında. Hayır, ona bir fırsat versin, cennete dönebilsin. Allah hoşlanmaz Allahsız insanın ölümünden. Hayır, o istemiyor. Sen ebediyen ondan uzak olasın. O istiyor yine seninle beraber olma. Ama o her hazırlık yaparken sen de lazım hazır olasın. Vaktinde lazım, fırsat kaçırmadan ona dönesin. Bir köyde yaşamış Osman Aga. Osman Aga çok ihtiyar bir insan idi ama saygılı, sevimli bir insan idi ve o köyün en zengin adamı idi, en zengin çiftçiydi. Ve o en zengin olduğu için o fukara köylüler hepsi birden, herkes aslında ondan vakitle borç almış ama ne var ki onlar borçlara çevirememişler fukarlıktan. Ve o Osman Aga çok Allah'tan korkan ve insanlara seven biriydi. Ve tabii ki o borç verdi, paraları verdi. İnsanlara onlar çevirmeyince herkes bekleniyordu bizi bir bela yapacak diye. Ama ne var ki o iyi yürekli bir adam idi. Ve bir gün görünüyor bütün köyde her ağacın başında bir plakat yapıştırılıyor. Herkes okuma bilenler koşuyor, bakıyorlar acaba ne yazıyor o plakatlardan, ne okuyabilirler, ne yazıyor üstünde. Ve etrafında yanaşıyorlar, kalabalıklaşıyorlar ve gözlerine inanamıyorlar. Orada ne görüyorlar? Şöyle yazıyor: Osman Aga herkese davet ediyor. Altında yazıyor: Cuma günü 15 Februar saat 10'da sabahleyin herkes gelsin benim ofise, benim oturma salonuna ve orada kim girerse getirsin yanında borç kağıdı ve borçlar hepsi bağışlanacaktır. Ne dersin? Bunun üzerinde bütün köyde büyük bir fısıldaşma oldu.
büyük bir dedikodu oldu. Olamaz ya, Osman Ağa bizimle dalga mı geçiyor ya, bizimle alay mı ediyordu? Olamaz ya, bütün borçlarımı kapatacak, böyle kolay borçla kapatılır mı? Ama ne var ki günler yaklaşıyor Cuma günü, daha çetvirtik, yani Perşembe günü ve başlıyor Cuma günü. Ve görünüyor Osman Ağa'nın evin etrafında bir kalabalık, sanki bütün köy orada toplanıyormuş. Ama tıklım tıklım dolu etrafı. Ve saat 9 oluyor daha erken. Ama herkes geliyor tabii ki elinde bir borç kağıdı ile beraber. Ve tam kapının girişinde koskocaman bir plakat tekrar yazıyor. Osman Ağa herkese davet ediyor. Cuma günü 15 Februar saat 10'da herkes bana gelsin, yanında taşısın. Borç kağıdı ve bütün borçlara bağışlanacakmış diye. Ve yine konuşuluyor. Acaba olacak mı? Acaba olmayacak mı? Acaba ne olacak? Benim borcum çok ya. Benim borcum kapatamaz o kadar kolay. Öyle konuşup dururken vakit ilerliyor. Yani deniliyor saat 10'da, bir de yazıyordu üstünde saat 11'de süreçte bitiyor. Görüşme bitiyor. Saat 10'dan 11'e kadar herkes kimin borç kağıdı varsa gelebilirdi. Şimdi vakit geliyor saat 10. Ama herkes birbirine bakıyor ve kurajları yok. Kimsenin kurajı yok ki içeri girsin, olabilir bir kötü şaka. Ve içeri girseler Osman Ağa onlara ne diyecek? Belki borcu bir üstü daha katacak. Olamaz ve korkudan kimse girmeye kuraj edemedi. Vakit yine ilerliyor. Saat 11'e geliyor. 5 dakika kala. Arkalardan o kalabalığın etrafından yanaşıyor, görünüyor. O ihtiyar Diado Ahmet. Onun eşiyle beraber yavaş yavaş yürüyorlar ve Ahmet Diado yanaşıyor, birine yapışıyor, diyor benim kulağıma öyle bir haber geldi, acaba öyle olacak mı, Osman Ağa bütün borçları silecekmişmiş. Tamam, biz de öyle okuduk ama kimse daha giremedi. Şimdi Ahmet Diado yanaşıyor kapının yanında, çıkarıyor onun gözlüğüne ve tekrar okuyor vratada ne yazıyor. Kapıda yazıyor büyük bukvalarla yazıyor bu davetiye. Saat 10'dan 11'e kadar saate de bakıyor, görüyor. Oh, sadece bir dakika kaldı ve kuraşlanıyor ve kapıya vuruyor ve içeriden bir ses diyor. Buyurun içeri. Ve Ahmet Diado Ahmet kapı açıyor, içeri giriyor eşinle beraber ve Osman Ağa çok hoş görünüyor ve samimi davranıyor ve buyuruyor onlara otursunlar. Ama Diado Ahmet biraz heyecanlandı tabii. Şimdi yavaş sesle soruyor Osman Ağa'ya. Osman Ağa, biz dışarıda öyle bir şey okuduk ama acaba doğru mu? Tabii ki doğru, diyor. Benim de var küçük bir borcum sana. Verebilir miyim bu borç kağıdı? Ver bana. Uzatıyor borç kağıdı. Osman Ağa borca bakıyor. Az bir şey, çok küçük bir borcu varmış. Alıyor eline bu kağıt ve yırtıveriyor, çöpe atıyor. Ahmet Ağa çok şaşıkalıyor. O diyor, Osman Ağa, o zaman hacen öyledir. Ben çok teşekkür ederim ama çabuk lazım çıkayım, öbürlerine de söyleyeyim çünkü onların kuraj yok girmeye. Ben onlara kuraj vereyim de girsinler. Osman Ağa o anda diyor, dur, var daha birkaç saniye, birkaç sekunda lazım, vakit olsun, saat 11'e kadar dedik, herkes girebilir. Az sonra diyor, şimdi çıkabilirsin. Ahmet o zaman eşinle beraber çıkıyor o odadan ve herkes ona yapışıyor şimdi. Ama o kalabalık hala dışarıda bekliyor ya ve bekliyorlar daha çok çünkü biliyorlar Ahmet eşinle beraber girdi ya o Osman Ağa'nın yanına. Şimdi soruyorlar, Ahmet Diado, ne oldu? İşin oldu mu? Oldu, diyor. O anda herkes koşuyor kapıya doğru ve girmek istiyor. Ama ne var ki? Kapı kilitliydi. Ve şaşı kalıyorlar, bakıyorlar saatlerine ve görüyorlar saat 11 geçmiş. Vakit kaçırmışlar ve borçlar kaldılar. Ve bakın, bu küçük hikayeyle sana anlatmak istediğim önemli bir gerçek. Allah hiç günahkarın ölmesini istemiyor. Bu az önce kutsal kitaptan okuduk. Allah'ın isteği yok, Allah'ın sevgi yok, Allah'ın keyfi yok, görsün insan ölsün ebediyen. O açtı bizlere bir kapı ve bizi kurtuluşa buyuruyor. Bizim borçlarımızı, bizim günah ile beraber gelen borçlar bizi bağışlamak istiyor. Ama sadece bu şarta bağlı lazım. Sen ona gelesin lazım. Sen anlayasın bu büyük kurtuluş nedir? Bu kurtarıcı kimdir? Ve kutsal kitapta şöyle yazıyor. Gösteriyor Allah nasıl bir Allah'ımız var. Şöyle söz başlıyor. Sevmeyen kişi Allah'ı tanımış değildir. Çünkü Allah sevgidir. Allah biricik oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye onu dünya gönderdi ve böylece bize olan sevgisini gösterdi. Allah'ı biz sevmiş değildik. Ama o bizi sevdi ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. Biz gördük ve şahitlik ediyoruz ki baba oğlunu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdi. Yani burada okuduk, Allah sevgidir ve Allah kendi sevgisini de gösterdi. Değil biz Allah'ı sevmiştik. Hayır, biz ondan uzaklaştık ama Allah birinci adım attı. O soruyor, neredesin insan? O sana doğru el uzatıyor ve böyle kendi oğlunu kurtarıcı olarak gönderdi İsa Mesih'i. Bir sebeple gönderdi ve demin okuduk üç tane sebep. Bir sebep oluyor onun vasıtasıyla yaşayalım diye. Çünkü onu tanımadığın zaman o senin kurtarıcı değilse sen gerçek hakikat hayat bilmezsin. Onun aracılığıyla yaşam lazım bulasın, huzur lazım bulasın, sevinç lazım bulasın ve bulabilirsin onun aracılığıyla. Ve okuduk, Allah oğlunu gönderdi günahlarımızı bağışlatan kurban olarak bu yeryüzümüze gönderildi. Bu sebeple biliyor musun, bunu da okuduk daha kutsal kitabın birinci sayfalarda. Orada yazıyordu, kadının soyundan doğan gelecek ve şeytana kuvvet, şeytanın kuvveti kıracak. Ve bir de demin okuduk, baba oğlunu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdi. Yani bu insanın en büyük şansıdır, biliyor musun? Bizim temamız budur. İnsanın en büyük şansı nedir? Allah'a daha dönebilir. Fırsat varken, daha ışık varken lazım değil kalasın karanlıkta. Ama olabilir bu fırsat bitecek. Osman Aga'da bunu gösterdi bize. Var bir gün, var bir saat, var bir vakit geç olabilir. Lütfen daha kapı açıkken ondan gir ve kurtuluş al. Ve gördük Allah gerçekten sevgidir. Değil sadece senin ölümü isteyen, ondan keyif alan. Sen ölersin. Hayır. Senin kurtuluşu isteyen, sevgi olan bir Allah'ımız var. Bunu nasıl anladık? Allah sevgidir çünkü günahkar arıyor, neredesin diye soruyor. Ve gördük Allah sevgidir neden? Çünkü bir kurtarıcı vaat ediyor ve sonra bu vaat yerine getiriyor. Oğlunu İsa Mesih'i gönderiyor ve nasıl anlıyoruz Allah sevgidir? Çünkü İsa Mesih'e iman eden, onun oğluna iman eden bırakmıyor utanç içinde. Onun için kesti bir kurban ve onun kurbanın sayesiyle biz giyinmiş olabiliriz. Bizim utancımız kaldırılmış olabilir. Ve gördük Allah sevgi olduğu için bir imkan sağladı ki biz ona dönebilelim ve yaşayalım. Kapı sana da açıktır. Ne zamana kadar? Onu bekleyeceğin daha. Onu bekleteceğin. Ne zamana kadar onu bekleteceğin daha? Soruyorum bir daha seni. Çünkü bu çok önemli. Bu fırsat, bu şans kaçırma. Küçük bir dua ile sözlerime son vereceğim şimdi. Ondan sonra yeni bir ilahi ve başka şeyler de sözleyeceğim. Ey Allah'ım, senin kutsal kitabından yeni şeyler yeniden öğrendik. Sen gerçekten sevgi dolu olan bir Allah'sın. Hiçbir insanın mahvolunmasına, ebediyen cehenneme girmesine istemiyorsun. Ama ne var ki artık sıra bize geliyor. Biz lazım karar verelim. Sen bizler için karar verdin. Sen istemiyorsun. Biz kaybolalım. Sen geldin kaybolmuş olanı arama, bulma ve onu kurtarma. Sana bunun için teşekkür ederim ve bu kasetka sesleyenler gerçekten sana dönsünler ve bu büyük şansı anlasınlar ve fırsatı kaçırmasınlar. Amin.
Thank you. seni unutsa da, asla seni ben unutmam. Onlar seni unutsa da, çünkü seni ellerimin ortasına nakış ettim. Çünkü seni ellerimin ortasına
sevgili ve değerli kardeşlerim, bütün bu temada kutsal kitaptan alınan ayetler şunlardır.
Eski Ahit'in yani Stari Saviyet'in Tekvin kitabı Bab 3 ayet 9, ayet 15 ve ayetler 21 ve 24. Ondan sonra İkinci Tarihler kitabı Bab 16 ayet 9 ve geçiyoruz İshaya peygamber Bab 7 ayet 14 ve İshaya peygamber Bab 13 ayetler 3'ten 7'ye kadar. Sonra geçiyoruz Ezekiel peygamber Bab 18 ayet 32 ve Yeni Ahit'in yani İncil'den alınan ayetler bunlardır. Matta Bab 1 ayet 18'ten 23'e kadar. Ondan sonra Luka Bab 19 ayet 10. Ondan sonra 1. Korintoslular Mektup Bab 15 ayetler 55'ten 57'ye kadar. 2. Korintoslular Bab 5 ayet 21. Ondan sonra Galatyalılar Mektup Bab 4 ayet 4 ve 5. Ondan sonra İbraniler Mektup Bab 2 ayet 14 ve 15. 1. Yuhanna Mektup Bab 4 ayet 8'den 10'a kadar ve Vahiy ya esinleme kitap Bab 3 ayet 20. Thank you.
Yeah.